5 şehir, Ahmet Hamdi Tanpınar.
Ayrım 18.
Celvetiliğin ikinci devresi bilindiği gibi Bursa'da Mukaddede ve onun müridi Üftade ile başlar. Fakat bütün Türkiye'de asıl şöhreti 1. Ahmet devrinin en nüfuzlu şeyhi olan Aziz Mahmud Hüdayi Efendi iledir. İsmail Hakkı Efendi, Viyana bozgunundan sonraki hadiselerde ve bilhassa Siyavuş Paşa'nın zorbalar tarafından öldürülmesiyle neticelenen büyük isyanda, 4. Mehmed'in halliyle neticelenen ve 2. Süleyman devrinde devam eden isyanda çarşının ve halkın yaptığı Aksül Amel'de o kadar büyük rol oynayan At Pazarı Şeyhi Osman Fazlı Efendi'nin müridiydi. Osman Efendi, devrin en cezbeli, namuslu ve cesaretli adamlarındandı. Padişahları en sert dille azarlamaktan, camilerde çok defa tenkit ölçüsünü kaçıran vaazlar vermekten çekinmezdi. 4. Mehmed'in halinde bu vaazların uyandırdığı hoşnutsuzluğun elbette hissesi vardır. Siyavuş Paşa vakasından sonra ise bayağı müsteşaranı devlet arasına girer. İslam ulemasının ve şeyhlerinin tarihteki rolü kadar tezatlı hiçbir şey yoktur. Bir taraftan fitneyi ortadan kaldırmak veya ona yol vermemek için en çetin istibdatlara razı olurlar. Diğer taraftan da cezbeleri tutunca en olmayacak zamanda hakikatleri söyleyerek sözün ayağa düşmesine ve fitne kapılarının ardına kadar açılmasına sebep olurlar. Ahlakından, faziletinden hiç şüphe edilmeyecek cinsten olan bu Osman Fazlı Efendi'nin Siyavuş Paşa'nın katli hadisesinden sonra devlet işlerine müdahalesi ne dereceye kadar isabetli oldu, hele bir çeşit eşkıya reisi olan yeğen Osman Paşa'nın serdarlığında onun hissesi nedir? Burasını tayin güçtür. Fakat devletin tek ümidi olan ve kısa sadaretinde işleri az çok düzelten Niş'i, Belgrad'ı, hatta bütün Rumeli'yi geriye alan Fazıl Mustafa Paşa'yı zaruri olan mali tedbirler yüzünden acı acı tenkit etmesi affedilecek şeylerden değildir. Bu da yetmezmiş gibi müritleriyle cihada iştiraka kalkar ve orduya doğru yollanır. Hemen hemen herkesin Mehdi beklediği ve anarşinin daima hazır olduğu, ordunun güç zaptedildiği öyle bir devirde bu kadar cezbeli bir adamın orduda bulunmasına müsaade etmek ateşle oynamanın ta kendisiydi. Mustafa Fazıl Paşa ister istemez namusuna inandığı ve tenkitlerine hak verdiği, çünkü kendisi de konulan vergilerden şikayetçidir, bu adamı Magosa'ya nefye mecbur olur. Bursa'dan Kıbrıs'a şeyhini ziyarete giden İsmail Hakkı Efendi, Salankamin'de şehit olan Mustafa Fazıl Paşa'nın ruhunu şeyhin çağırdığını ve iyice azarladığını silsilenamesinde anlatır. Bir insana inanmaktaki bu saflığın yalana kadar gitme demektir, şüphesiz güzel bir tarafı var. Yazık ki bir imparatorluğun hayatı büsbütün başka bir şeydir ve her şeyden evvel soğukkanlı hesap ister. Asıl garibi, şeyhi gibi kendisi de hadiseler içinde yaşayan Hakkı Efendi'nin Fazıl Paşa'nın ölümünü silsilenamede değiştirilmesi, etbaı elinde öldü demesidir. Şüphesiz şehitliğini elinden almak için. Ah bu 17. asır evliyasıyla, ulemasıyla, vezir vüzerasıyla, eşkıyasıyla nasıl birbirine benzer. İsmail Efendi'nin eserlerinde devrin zihniyetinin bu tarafını anlatan bir yığın safça uydurma daha vardır. Meşhur tefsirine çalışırken sabahlara kadar uyanık kalırmış. O esnada bahçedeki horozu ona İsmail Efendi hu diye seslenirmiş. Hacı Bayram'dan bahsederken onun müritlerinden olduğunu söylediği Hüsrev-ü Şirin şairi şeyhinin bazı beyitlerini gökte meleklerin virdü tesbih eylediğini söylemesi de bu cinstendir. Hayır, Evliya Çelebi hiç de yalnız kalmaz. İsmail Hakkı Efendi kendisi de Elmas Mehmet Paşa zamanında orduya iltihak eder, hatta bir muharebede yaralanır. Biyografı Mehmet Ali Avni Bey bu vakadan sonra silsilename muharririnin mektep çocukları için milli bir ilahi yazdığını söyler ki divanında vardır. Şark için ölümün sırrına sahiptir derler. Fakat Şark milletleri içinde dahi ona bizim kadar hususi bir çehre veren, her türlü laubalilikten sakınmakla beraber onu ehlileştiren başka millet pek yoktur. Ve bunu ne kadar basit unsurlarla yaparız. Sade mimarili bir türbe çok defa tahtadan sırasına göre oymalı ve zarif, bazen de düz ve basit bir sanduka, birkaç işlenmiş örtü veya düz yeşil çuha, bir kavuk, bir tuğ. İşte cedlerimize ebedi hayatı tecessüm ettirmeye yeten malzeme bundan ibarettir. Bu kadar fakir unsurlarla hazırlanan abidede ferdi hayatı hatırlatan tek çizgi isimden ibarettir. Evet, tek bir isim. Ancak milyonlarla ölçülen bir mesafeden bize ışıkları göndermekte devam eden sönmüş bir yıldız gibi, ölümün uzaklığından bir ömrün hatırasını tazeler, içindeki ölüden ziyade ölüm için yapılmış olan bu küçük fakat muayileye hitap etmesini bilen abide, eski Türk şehirlerinin ortasında yaşanan zamanla ebediyet arasında aşılması çok kolay bir köprü gibi adeta üçüncü bir zaman teşkil ederdi. Ölüler bu basit ikametgahlarından sokağın bütün hayatına şahit olurlardı. Zaten Ramazan, bayram, kandil, büyük zaferler, sevinç ve kederlerimiz hepsini onlarla paylaşırdık. Başka milletler içinde onu bizden daha çok muhteşem şekilde tasavvur edenler, mezarı terk edilen dünya nimetlerinin küçük bir sergisi yahut da vehmedilen şekilde bir uhrevi hayat müzesi haline getirenler, sanatlarının ve icat kabiliyetlerinin bütün kaynaklarını içlerindeki fanilik korkusunu yenmek uğrunda tüketenler çok olmuştur. Fakat hiçbiri ona bizde aldığı ehli yüzü verememiş, onun korkunç realitesini bizim kadar yumuşatamamıştır. Çelebi Mehmet'in çoluk çocuğuyla beraber yattığı türbede hepimize mukadder olan korkunç akıbet güzel bir günün sonunda bir akşam bahçesinde kokan güller gibi hüzünlü bir hasret arasından duyurulur. O burada çinilerin solmaz mevsimi içinde o kadar kaybolmuş, erimiş, havadaki sükunetle camlardan dökülen mehtap gölgeli ışığa inkılap etmiştir. Hayat aşkı ve sanat onu o kadar benimsemiştir. Bu türbe ve buna benzer yerlerde yatanlar için perdenin arka tarafı şüphesiz ki sadece tatlı bir uyuşukluk içinde kaybedilmiş nimetlerin hasreti duyulan bir rüyadan ibarettir. Onlar velvelili bir hayatın sonunda dinlendirici hastaları olan bir suda yıkanır gibi bu mezarlarda uyuyorlar ve şimdi biz onların mezarlarını gezerken hayatlarında bir an bile yanlarına uğramamış olan bu sükunun büyük bir deniz gibi etrafımızda dalga dalga yükseldiğini hissediyoruz. Bize bu sükun vehmini veren şey şüphesiz ki sanattır. Bütün ömrü boyunca didişen, yabancı şöyle dursun, oğul kardeş kanı dökmekten çekinmeyen insanlar, usta mimarların ve sanatkarların ellerinden sızan hüner ve rahmaniyet sayesinde bir evliya talihini paylaşıyorlar. Türbeden çıkınca Yeşil Cami'ye girdim. André Gide, bu cami için zekanın kemal halinde sıhhati der. Gide, İstanbul'da gördüğü her şeye adeta düşman gözüyle bakmaya sevk eden iyi niyetsizlik Bursa'da çok yumuşar. Bu haşin vaziyeti, bu düşmanlığı hiçbir zaman anlayamadım. Her şeyden vazgeçsek ve bütün güzellik bahislerini bir yana bıraksak bile arasında bir misafir veya seyyah sıfatıyla dolaştığı insanların ızdırabına, bu ızdırabı ve bahsettiği sefaleti taşırken gösterdikleri sabır ve tahammüle, asil sükunete dikkat etmiş olsaydı yine sonsuz bir şiir haznesi bulurdu. Fakat belli ki Gide kendi gözüyle rahatça bakmaktansa Barrin veya Loti'nin beğendiği şeyleri beğenmemek için memleketimize gelmiştir. Balkan felaketinin o hazin arifesinde bu memlekette dikkat edilecek, sevilecek, acınacak ne kadar çok şey vardı. Büyük bir millet gururunda, haklarında, tarihinde mağdur ve muzdaripti. André Gide böyle bir zamanda peyzajlarımızı, fakir ve neşesiz sanatımızı derme çatma insanımızı çirkin buldu. takma bir insanüstü gözüyle etraftaki ızdıraba tiksine tiksine bakarak geçti. Bugünkü büyük felaketi idrak eden Fransa'nın yarınki çocukları, La Marche Türk'ü okurken bu davranıştaki huşunetin ne kadar manasız olduğunu çok iyi anlayacaklardır. Ne yazık ki fertler gibi milletler içinde talihin bazı cilveleri ancak nefsinde tercüme ile anlaşılabiliyor. Bununla beraber Jide, Bursa için yazdıklarından dolayı yine seviyorum. Yeşili en iyi anlayan muharrir o olmuştur. Cami aydınlığın ortasında, ayak ucunda kendisini tamamlayıcı bir şey gibi uzanan manzara ile beraber çok güzel yakalar. Süleymaniye'de ve İstanbul camilerinde duymadığı ürpermeyi burada duyar, satırların arasına bir nevi huşu hissi girer. Ondan adeta Parthenon'dan bahsedilen bir lisanla bahseder. Yeşil Cami bu hayranlığa hem de fazlasıyla layıktır. Onun için mimarimizin en mükemmel eseridir demek şüphesiz mübalağa olur. Fakat Beyazıt ve Süleymaniye'nin mükemmelliğine ve ihtişamına doğru yol alan oluş halinde bir tekniğin bu camide en güzel ve en fazla telkin edici tereddütlerinden birini geçirdiği de muhakkaktır. O iki ayrı anlayış ve zevkin sadece tebessümden ibaret olan bir mücadelecisidir. Ve daha ziyade ileriye doğru yürürken geriye atılan son bir bakışa benzer. Fakat bu bakış ne kadar hesaplı bir tecrübe ile doludur. Gelenek ona erişmek için ne kadar zenginleşmiş, ne karışık merhalelerden geçmiştir. Bu hendesinin günün birinde, bu vuzuh ve nispet içinde, bu kadar sade bir oyunda kendini göstermesi için ihtiyar Asya yerinden oynamış, medeniyetler birbirine girmiş, insan cemaatleri en geniş manada değişikliklere uğramıştır. Kapıdan girer girmez dört yanımızı kaplayan yeşil hava içinde Neşati'nin turfa muamma diye adlandırdığı insan ruhu en tabii iklimlerinden birini bulur. Burada her şey bize Bursa'yı 30 sene içinde Türk yapan ve daha dün alınan bu şehirden Süleyman dedenin dehasını fışkırtan kudretin sırrını anlatır. İnsan ancak yeşili ve muasırı eserleri gezerken 3. Selim tarafından yaptırılmış olan Emir Sultan Türbesi'nde ve ona benzer diğer bazı binalarda kaybedilen şeyin ne olduğunu daha iyi anlıyor. Zengin malzeme ile hamlesiz bir nizamın mahsulü olan bu binalar sadece bir kalıp, boş, manasız bir cümle gibi zekayı bir müddet yorduktan sonra ben bir hiçim diye zaafını itiraf ediveriyor. Bu yaldızlı, helezoni çizgili emperyal üslup içinde Emir Sultan adeta dondurulmuş gibi yatar. Diğer mimari eserlerinde taşı canlı mahluk yapan ve göze bir kalp penceresi gibi açılan o ledüni halden burada eser yoktur. Hiç de iyi idare edilmemiş bir aydınlık, taş döşeme ve duvarlarda ölü bir şey gibi sürünür. Burası artık şair Yunus'un, bu isimdekilerin en sonuncusu olacak, Türkçenin incilerinden biri olan o güzel şiirinde, Emir Sultan dervişleri, tesbihü sena işleri, dizilmiş huma kuşları, Emir Sultan türbesinde diye bahsettiği, büyük ruh rüzgarlarının estiği, kalpler mihrakı yer değildir. Eski Emir Sultan Türbesi ve Mescidi, Bursa'nın hayatını zaman zaman etrafında toplayan merkezlerden biriydi. Evliya Çelebi, bu türbenin ihtişamını anlata anlata bitiremez. Türbe kapısı, baştan aşağı gümüş pullar, gümüş halkalar, gümüş kulplarla süslüymüş. Gümüş eşikler, ibrişim halılar varmış. Tavanında mücevher, murassa eşya asılıymış. Ve yüzlerce altın, gümüş çırağı ve kandiliyle bu evliya bir binbir gece zenginliği içinde yatarmış. Her sene bahar mevsiminde bu türbede büyük bir halk kütlesi toplanır. Erguvan bayramı yaparlarmış. Bu Erguvan sohbeti beni çok düşündürdü. Acaba eski dinlerden Büyük Bursa Müzesi'nde küçük mezar heykellerini, yüzlerce kırık abidesini gördüğümüz akidelerden kalma bir şey mi? yoksa sadece yeni fethedilmiş bir toprağa takdis için Fatih cedleri icat ettikleri bir bayram mı? Nereden gelirse gelsin, bu Türk velisinin adı Bursa'da tarih boyunca devam eden ve naturist bir ibadete çok benzeyen bir geleneğe karışıyor. Ben Emir Sultan'ın bu rolünü çok seviyorum. Çünkü bizim iklimde gülden sonra bayramı yapılacak bir çiçek varsa o da Erguvan'dır. O şehirlerimizin ufkunda her bahar bir Dionizos rüyası gibi sarhoş ve renkli doğar. Dünyanın tekrar değiştiğini, tabiatın ağır uykusundan uyandığını haber vermek ister gibi zengin, cümbüşlü ısrafıyla her tarafı donatır, bahar şarkısını söyler.
Ayrım sonu.